Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Yine tarihte bir yolculuk yapacağız bugün. Bugün Osmanlı padişahları içinde kendi hayatıyla Osmanlı tarihine katkılarıyla kırılım noktası diye ifade edeceğimiz Sultan Ahmet'i konuşacağız. Biz daha çok Sultan Ahmet deyince meydanı ve camiyi hatırlıyoruz ama.
Evet, yani Sultan Ahmet deyince ilk akla gelen şey elbette ki o camidir. Yani kim ne derse desin İstanbul'a mührünü vurmuş, hatta Osmanlı ülkesine mührünü vurmuş bir abidevi eserdir Sultanahmet. Kim ne derse desin Ayasofya'nın karşısında, belki Ayasofya kadar ihtişamlı değil, Ayasofya kadar eski değil. Bir kere Ayasofya ihtişamını biliyorsunuz eskiliğinden alıyor yani.
Ayakta
kalmış olmasından alıyor. Tamam, kubbesi çok büyük ama büyük olsa ne, küçük olsa ne, altında namaz kılanlar için ve ibadet edenler için. Ayasofya gibi değil belki Sultanahmet ama onun karşısında işte Osmanlı medeniyeti de budur diye kendisini gösteren muazzam bir camidir.
Sultanahmet Meydanı dışarıdan bakıldığında hakikaten bir medeniyetlerin buluşma noktası gibi. Pek çok mesela Mısır'dan gelen eserleri görebiliyorsunuz, Bizans eserlerini görebiliyorsunuz, Osmanlı eserlerini görebiliyorsunuz. Ve işin enteresan tarafı, tabii belki bunu Sultanahmet Meydanı'nı konuşurken konuşuruz. Ama belki Sultanahmet'i konuşurken şimdi konuşmamız da icap edebilir. Hiçbirine dokunmamış olmaları.
Evet.
Osmanlı... Yani istese yıkabilirdi Osmanlı İmparatorluğu bunu. Osmanlı padişahları.
Şimdi şöyle, Osmanlı devleti bir imparatorluk. İmparatorluklarda bir kere böyle kompleksler olmaz. Yani bizden öncekileri silelim. Bizden bizim gibi olmayanları yok sayalım. Ya yok, böyle kompleksler olmaz. İmparatorluklar eskisiyle yenisiyle mevcuduyla bütün farklılıkları bir arada tutar, bir mozaik halinde tutar. İmparator, yani iktidarı elinde tutan bir baba gibi bunların üzerindedir. Böyle kompleksleri olmadığı için Osmanlılar her şey olmuştur. Yani belki o zamanlar tarihi çevre şuuru olmadığı için Osmanlılar da bir Roma eserini yıkmıştır. Ama yıkın şunu, yok edin diye değil.
Bir bakış açısı olarak değil.
Başka yerde kullanmak için yıkmıştır. İşte ben geçen hafta Ankara'daydım. Orada Saraç Sinan diye bir cami var. Ankara'nın en eski camilerinden biri. Yani ayakta kalan en eski camilerinden biri. Selçuklu yapısı. Küçük, mütevazi bir camidir. Onun iki tarafında iki Roma taşı var. Enteresan, iki tane Roma taşı var. Yani o taşı almış, oraya koymuş. Belki oraya koymasaydı o taşlar kaybolur giderdi. Veya toprağın altında kalırdı. Bu olabilir. Veya İnsanlar, canım Roma eserini mi düşünecek o zaman, Yunan eserini mi düşünecek? Onun taşlarını, harabelerini kullanmışlardır. Ama şuurlu olarak öncekileri yok edin, öncekileri yok edin, iptal edin diye bir şey olmamıştır Osmanlılar'da. Bu bütün imparatorluklarda da böyledir. Yani sadece Osmanlılara mahsus değil. Ama Osmanlılar'da biz bunu görüyoruz ve bu enteresandır. Bu enteresandır. Onları mümkün mertebe farklı maksatlarla kullandıkları olmuş. İşte duvarlarını, yıkıntıların duvarlarını alıp da başka binalar yaptıkları olmuş. Veya mevcut iseler onu, mesela kilise ise camiye çevirmek gibi, kamu binasıysa mesela o şekilde kullanmak gibi kullandıkları da olmuş.
Fonksiyonlarını da devam ettirdikleri, olmuş. Mesela su yollarını kullanmış, hamamları, sarnıçları. Kuyularla sarnıçlardan su aldığını ifade ediyor İstanbullular.
İşte bu sebeple Osmanlılar'da böyle bir kompleks olmamış. Bu cihette de işte biz Osmanlı medeniyeti dediğimiz zaman sadece göklere yükselen abidevi eserleri değil, aynı zamanda bunları da kastediyoruz. Yani Osmanlı medeniyeti dediğimiz zaman bugünkü insanımızda bile maalesef mevcut olmayan bir müsamaha, bir tolerans, bir yüksek estetik değer görüyoruz. Yani binaların dizilişi, yapılışında, mahallelerin kuruluşunda, evlerde, dokunan kumaşlarda, konuşulan kelimelerde, insanlarla olan münasebetlerde hepsinde bir yüksek estetik şuuru biz görüyoruz. Bu tabii bir imparatorluk hususiyetidir ama Osmanlılar buna Türk-İslam kültürünü mezzederek de apayrı bir hava vermişlerdir. Onun için bu Sultanahmet Meydanı bunun hakiki bir meşeridir, sergisidir. Ama tabii bunu yaptıran, yani Sultanahmet Camii'ni yaptıran ve o meydan, orası at meydanıdır. Daha önce araba yarışlarının yapıldığı bir meydan. Oraya ismini veren padişah da Osmanlı tarihinde belki bir Kanuni Sultan Süleyman gibi, Fatih Sultan Mehmet gibi cengaverliğiyle, fetihleriyle değil ama çok farklı bir şekilde ismini duyurmuş, ismini kaydetmiş bir hükümdardır, bir şahsiyettir.
O zaman bugün Sultanahmet'i konuşalım.
Sultanahmet'i konuşalım. Sultanahmet, 1. Ahmet, yani resmi tarih jargonundaki ismi. Çünkü ondan sonra 2 tane daha Ahmet gelecektir. Hatta hanedan devam etseydi, hanedan devam etseydi, yani bir Ahmet daha olacaktı. Çünkü Halife Abdülmecid Efendi'den sonra hanedan reisi olan Ahmet Nihat Efendi Sultan 5. Murad'ın torunu, Şehzade Hanedan reisi, padişah olsa muhtemelen 4. Ahmet olacaktı.
Tahta geçerken başka bir isim olarak,
evet,
değil mi?
Evet, evet. Tabii. Mesela Sultan Mehmet Reşat, 5. Mehmet, Mehmet Vahidettin, 6. Mehmet olarak çıkmıştır. Bu da Ahmet Nihat. Büyük ihtimalle Nihat değil de Ahmet ismini. Mesela ondan sonra Osman Fuat Efendi geldi. Osman Fuat, evet, Efendi muhtemelen 4. Osman olarak devam edecek. Nitekim bazı tarihçiler, ki bunlardan bizde Yıldız Öztürk'ün de dahildir, hanedanı bir bütün olarak alır. Hanedan reislerini adeta bir padişah gibi ünvanlandırır. Çünkü Avrupa'da öyledir. Hı. Mesela bir düklük, bir prenslik artık hüküm sürmüyor olsa bile düklük ailesinin reisi olan, hanedanın reisi olduğu için ünvanı taşır ve onu bugün işte 3. Konrad, işte 4. Ernst gibi devam ettirirler.
Şu anda Avrupa mesela Feodal devam ediyor olsaydı.
Tabii. Evet diye. Mesela şu anda Harun Efendi var. Hı hı. Mehmet Harun Efendi. Muhtemelen Mehmet ismiyle anılırdı. Ama muhtemelen arada, yani saltanat kaldırdıktan sonra, mesela Mehmet Abdülaziz Efendi var. Acaba Mehmet'i mi alırdı 7. Mehmet? Yoksa Abdülaziz'i mi aldı? Muhtemelen Abdülaziz'i alırdı. O zaman şimdi Mehmet Harun Efendi zannetmem ki Harun Efendi diye tanınsın. Muhtemelen Mehmet, 7. Mehmet. Evet. 7. Mehmet olarak tahta çıkardı. Mesela Orhan Efendi vardı. Mehmet Orhan Efendi. Hı hı. 90'lı yıllarda. O da mesela ya Orhan'ı alırdı, 2. Orhan olurdu. Veya Mehmet'i alırdı.
Kişisel 7. olarak Mehmet mı tercih ediyorlar?
Kişisel tercih, bunu? Evet. Hı. Evet. Sultan Reşat tahta çıktığı zaman sordular hangi isimle bundan sonra anılacak. Mehmet'i tabii ki tercih etti. Yani o zamana kadar Reşat diye bir padişah olmadığı için Mehmet'i tercih etti ve 5. Mehmet diye anıldı. Şahsi tercihtir. Nitekim Avrupa hükümdarlarında da böyledir. Avrupa hükümdarlarının birkaç ismi vardır. Bazen 4. Mesela şu anda Galler Prensi Charles'ın 4 tane ismi var. Charles, Philip, Arthur, George. Tahta çıktığı zaman onlardan birini seçebilir. Nitekim Kraliçe Elizabeth'in babası ismi Albert olduğu halde tahta çıktığında George ismini tercih etti. Çünkü George diye ismi vardı. Halbuki herkese Albert diyordu. Bertie diyorlardı hatta. Albert'in kısaltması. Kendi tercihidir. Papalar tahta çıktığı zaman kendi isimleri Karol'du, Polonyalı papanın adı. Johannes Paulus'u seçti. Bir ana neyi devam ettiriyorlar. Şimdi Sultan Ahmet, 1. Ahmet ismini taşıyan 1. padişahtır. Enteresan bir padişah. Şöyle ki 14. Osmanlı padişahıdır. 14 yaşında tahta çıkmıştır. 14 sene tahta kalmıştır. 3 tane 14 onun hayatında rol oynuyor.
Hatta Sultan Ahmet'te de bu 14'ün izlerini
görmek mümkündür. Şimdi Sultan Ahmet Sultan 3. Mehmet'in oğludur. Sultan 3. Mehmet, Sultan 3. Murad'ın, Sultan 3. Murad, Sultan 2. Selim'in, o da Kanuni Sultan Süleyman'ın oğludur. Binaenaleyh Sultan Ahmet, Kanuni Sultan Süleyman'ın torununun torunu oluyor. Az bir zamanda ne kadar zaman geçmiş. 1603 senesinde babası vefat ediyor, Sultan 3. Mehmet. Kısa bir padişahlığı var. Geride birkaç çocuğu kalıyor, şehzadeler. 3 tane hatırladığım kadarıyla. Daha fazla çocuğu vardı, 3 tanesi hayatta. Bunlardan bir tanesi genç yaşta ölüyor. 2 tane oğlu hayatta. Mustafa ve Ahmet. Ahmet 14 yaşında. Mustafa ondan 4 yaş küçük. 10 yaşında. Sultan Ahmet tahta çıktığı zaman, şimdi diyecekler ki dinleyicilerimiz 14 yaşında padişah olur mu? Monarşilerde bu mümkün. Çünkü monarşilerde monark, yani hükümdar, birlik ve beraberliğin sembolü ve memleketin, devletin reisi olduğu için, hükümetin değil, devletin reisi olduğu için onun hükümdar olmasında bir beis görmemişler. Zaten o bir vekil tayin ediyor. Hükümeti o yürütüyor. Yani sadrazam bizde.
Yani aslında başbakan. Yürütmeyi zaten kendisi sağlamadığı için.
İçin 14 yaşında tahta çıkmasında çok beis görmüyorlar. 14, nitekim bundan önce de Sultan Fatih 12 yaşında tahta çıkmıştı. Fakat tabii Sultan Fatih'in 12 yaşı muhtemelen şimdinin 20 yaşına bedel bir olgunlukta, öyle tahmin ediyoruz. Şahsiyetini bildiğimiz için az çok. Ve Sultan 1. Ahmet'ten sonra da 2 tane küçük çocuk, yani hatta 3 tane var. Birisi oğlu Osman, genç Osman 14 yaşında tahta çıkmıştır. Diğer oğlu Sultan 4. Murat 12 yaşında tahta çıkmıştır.
Ama hep anneleri perde arkasında.
Tabii naibe olmuşlar. Ve nihayet torunu Sultan 4. Mehmet 7 yaşında tahta çıkmıştır. Yani böyle Osmanlı tarihinde tabii 14'ü biz çocuk olarak görmüyoruz. Çünkü yani 14 yaşında buluğa ermişlerdi. Türk İslam kültüründe şahsiyet buluğla başlar. Kadın içinde, erkek içinde. Bu ise çocuk dünyaya getirebilme, fiziki olgunluğunu kazanmak demektir. Bu 12 yaşındaysa 12 yaşında erkektir, kadındır. 13'si 13'i, 14'si 14. Onun için Sultan Ahmet'in ve oğlu Osman'ın tahta çıkışında çocuk oldukları pek sorgulanmamış o zaman için. Zaten ömürler çok kısa. İnsanlar çabuk olgunlaşıyor. çabuk vefat ediyorlar. Nitekim göreceğiz. Ama diğerleri 12 yaşında çıkan iki padişah ve 7 yaşında tam onların çocuk olduğu belli. Sultanahmet tahta çıktığında genç bir delikanlı diyelim. Sünnet olmamış henüz. O da enteresan. Yani şehzadeler 10 yaşından sonraya kalan şehzade yok denecek kadar azdır. Sultan 1. Ahmet'in neden sünnet olmadığı bir türlü tarihçiler tarafından tespit edilememiştir. Yani unutuldu mu, bir şey mi geldi, ihmal mi, mümkün değil, ihmal edildi. Neden o belli değil. Tahta çıktıktan sonra sünnet olan ilk ve tek padişahtır.
Bunu belki ilk defa konuşuyoruz.
Evet, bu enteresandır. Bu sünnet olma hadisesi enteresandır. Sultan 1. Ahmet'in karakteri de çok farklı. Ondan önceki padişahlarda da belki olan Halim Selim, mütevekkil bir karakteri var ve çok dindar. Tarihçilere göre aşırı dindar bir padişah. Şimdi Osmanlı padişahlarının bariz mümeyyiz vasıfları arasında elbette ki dindarlık var. Bunu sadece dindarlık olarak değil de ananelere hürmet olarak biz ele alabiliriz. Yani örf adetlere, protokole, teşrifata hürmetkar oldukları gibi dini prensiplere de hürmetkarlar. Hamsofu kabayobaz değiller elbette ama hepsi ilk padişahtan son padişaha kadar dini akidelere tabidirler. Günahkar insan her zaman olabilir ama umumiyet itibariyle böyledirler. Biliyorsunuz %51'e bakılır bir insanda. Yani bir insanın günahı da olur, sevabı da hangisi fazlaysa ona göre hüküm verir. Osmanlı padişahları elbette ki ekseriyettedir. Ama Sultanahmet için bunu bütün tarihçiler ittifakla söylerler. Bu karakterinin biz tesirlerini sonraki saltanatında görüyoruz. Bu dindarane karakterinin tesirlerini baştan itibaren görüyoruz. Tahta çıkar çıkmaz ilk yaptığı icraatın bir padişahın varsa kardeşini idam ettirmektir. Hı. Çünkü Fatih Sultan Mehmet kanunnamesinde evladımdan her kim esneye saltanat müyesser ola nizam-ı alem için karındaşlarını katletmek münasiptir diye bir madde var. Bu bir anayasa hükmüdür. Burada şöyle demek istiyor. Osmanlı hanedanından hangi şehzadenin talihi yaver gider de hangi şehzade kabiliyetli ise ve tahta çıkarsa kardeşlerini hayatta bırakmaması münasiptir. İlle öldürsün demiyor. Nizam-ı alem için, umumun menfaati için, iç savaş çıkmaması için, onlar yarın bir gün saltanat davasıyla ayaklanmasınlar diye onları idam ettirmesi münasiptir.
Yani izin veriyor i̇zin ama veriyor. Yine de
yok, yok, şart değil. Mecbur nitekim, bırakmak. Nitekim Yavuz Sultan Selim kardeşi Korkut'u öldürmedi ama o da ona isyan etti. Öldürmeyenler
de örnekler de tabii.
Örnekler çok kötü. Yani bir hadisenin hukukunda ki örnekler çok mühimdir. Ondan müstakil olarak siz o hadiseyi göremezsiniz.
Bir parantez açayım. Hiç böyle hani kardeşim şey abim sultan oldu. Ben de onun en büyük yardımcısı var. Olayım diyen var. Var mı?
Alaaddin Paşa. O çok ilk zamanlarda, ilk devrede Orhan Gazi'nin kardeşi Alaaddin ki yaşça büyük olduğu da söyleniyor. Ve herkes onu padişah olarak görüyor. Hayır diyor kardeşim. Biz diyor çok kritik bir zamanda yaşıyoruz. Bizim fetihlere ve müdafaaya ihtiyacımız var. Sen padişah ol. Ben diyor gerekirse sana yardımcı olurum diyor. Hatta demiyor. O uzlete çekiliyor. Orhan Gazi diyor ki sen benim vezirim olmak şartıyla ben kabul ederim. Ve o çok ilim sahibi bir insandı Alaaddin Paşa.
İyi anlaşıyorlar. Çok iyi anlaşıyorlar.
Anne bir kardeş olmadıkları halde bu da üstelik. Çok iyi anlaşıyorlar. Hatta Osmanlı tarihindeki paşa unvanı oradan geliyor. Çünkü Alaaddin muhtemelen büyük oğuldu çünkü ona paşa diyorlardı. Hmm. Paşa baş ağa demektir. Yani en büyük oğlan demektir. Hani paşa çayı da o. Yani büyük oğlana ikram ediliyor. Büyük oğlan kıymetli malum. Diğer oğlanlardansa büyük oğlan. Avrupa'da da öyledir. Baş ağa. Alaaddin vezir olduğu için padişahın ona da Alaaddin paşa dendiği için ondan sonra bütün vezirlere paşa denmiştir diyor bazı tarihçiler. Hmm. Bu kadar mıyım? Ama onun dışında tarihte birbirini ne kadar severlerse sevsinler taht saltanat mevzu olduğu zaman her birisi kendisini oraya namzet gördüğü için ve her birisi de o makamı bir hakkın dolduracak evsafa sahip olduğu için maalesef sizin dediğiniz gibi hiç olmamış. Hı. Tarihte başka memleketlerde de olmamış. Osmanlı Devleti'nde de olmamış. Yani bu da enteresan
İnsani bir
şey.
İnsani bir durum yani.
Mesela Yavuz Kültür Sultan Selim ne kadar celalli bir padişah olduğu halde ve anne bir kardeşi olmadığı halde Şehzade Korkut'u çok severdi. Mesela Ahmet'i o kadar sevmezdi. Ama Şehzade Korkut'u çok severdi. Ve Şehzade Korkut mağlup olduğu halde ona dokunmadı. Onu vali yaptı Manisa'ya.
İsyan etti yani.
Fakat evet yenildi. Yani yenildi. Aman diledi tamam. Hayat yani öldürebilirdi öldürmedi. Hayatta bıraktı ve Manisa valiliğini verdi. Fakat Şehzade Korkut oradan komploya girişti. Yavuz Sultan Selim aleyhine. İstanbul'daki vezirlerle yazıştı. Bu mektuplar,
görünce...
bu mektuplar Yavuz Sultan Selim'in eline geçti. Biraderini çağırdı. Mektupları onun eline verdi. Bir kimse böyle bir şey yapsa ona ne gerekir dedi. İdam gerekir dedi. Çünkü Şehzade Korkut aynı zamanda bir fıkıh alimiydi. Dini de, hukuku da iyi bilen bir kişiydi. Osmanlı tarihinde bildiğimiz fıkıh ilmi, yani İslam hukukunu en iyi bilen birinci kişi Şehzade Korkut, ikincisi de Sultan Vahidettin'dir. İkisinin de eseri vardır. Şehzade Korkut'un savaş hukukuna dair bir eseri vardır. Arapça, Türkçe'ye tercüme edildi ve basıldı. Sultan Vahidettin'in de Nimet-i İslam adında bir ilmihali vardır. Onun adıyla basılmamıştır. Zamanın müsaadesizliği sebebiyle. Bu iki hanedan mensubunun fıkıhta, yani İslam hukukunda mahir olduğunu biliyoruz. Şimdi gelelim Sultan Ahmet'e. Sultan Ahmet tahta çıktığı zaman hayattaki kardeşini idam ettirmesini herkes beklerken kardeşini idam ettirmedi.
Kendisi 12 yaşında.
Kendi 14 yaşında. Kardeşi 10 yaşında.
10 yaşında.
Onu idam ettirmedi. Bunda çeşitli rivayetler var bu neden yapmadığında. Bazı tarihçiler diyor ki Sultan Ahmet çok dindar bir hükümdardı ve böyle bir şeye vicdanı el vermedi. Bazıları diyor ki onun diyor babası, yani Sultan 3. Mehmet tahta çıktığında 19 erkek kardeşini idam ettirmişti. Çünkü onlar 2-3 iç savaş yaşamışlardı. Yani amcası Şehzade Mustafa'nın isyanı, amcası Bayezid'in isyanı, bunları yaşadığı için bir daha o günler yaşanmasın diye. Bu da tabii kolay bir şey değil.
Onların hakikaten saraydan çıkması.
Saraydan çıkması çok hazin. Saraylılar ağlıyor, padişah ağlıyor, anneleri ağlıyor. İstanbul halkı ağlıyor. Bu milli vicdanlarda ciddi bir yara meydana getirmiştir. Bundan dolayı diyor yapmadı. Bazıları diyor ki bir rüya gördü. O rüya üzerine ikaz edildi. Onun için öldürmedi. Bir kimse de diyor, bir kısmı da diyor ki tahta çıkar çıkmaz hastalandı. Zaten zayıf bir bünyesi olduğunu anlıyoruz. Hastalandı. Ölürsem tahta kimse kalmaz diye. Bunların hangisi doğru bilmiyoruz. Ancak Sultanahmet'in sonraki hayatındaki karakterini bildiğimiz için sanki birincisi bir aşırı vicdanlı olması, dervişane bir karaktere sahip olması sanki daha kuvvetli bir amilmiş gibi geliyor. Ve her neyse Şehzade Mustafa ilmekten kurtuldu. Biliyorsunuz hanedan mensupları başı kesilerek öldürülmez. İdam cezası başı kesilerek infaz edilir. Şimdi dinleyicilerimiz tevahhuş etmesin eski tabirle, yani dehşete düşmesin. En seri öldürme böyledir. Hiç acı çekmez. Başı kesilerek öldürülen. Tespit edilmiştir bu. Yani idam mahkumu nasıl öldürülürse hiç acı çekmez. Başı kesilerek öldürürse. Hmm. Onun için Doktor Guillotin Fransa ihtilalinde acıdı da millete.
Guillotine göre.
Çünkü balta bir kesiyor tamam. İki de körleşiyor. Üçte kafayı 2-3'te koparıyor. Acıdı onlara da. Guillotin diye bir alet buldu. Yukarıdan iniyor keskin bir bıçak. Hızla ve hiç acı çekmiyor ölen. Yani çekiyordur ama çok çok çok az. Sonra ama ne oldu? O giyotin bile körleşti. O kadar çok insan öldürülüyor ki terör devrinde Robespierre'lerden. Fransa ihtilali bir vahşet zamanıdır yani. Şimdi insanlar o kadar yüceltiyorlar ki hayret ediyorum. Hiç orada onu anlat. Masum suçlu herkes. Ve Doktor Giyotin de onunla Giyotin idam edildi. Ve meşhur Lavoisier mesela. Kimyager. O da onunla idam edildi. Pek çok bilim adamı eski devre mensup diye Ansen rejime, krallık devrine giyotinle o da ayrı bir mesele. İlmek. Türk Moğol'da da bir tabu var. Hanedan mensuplarının kadın yere dökülürse uğursuzluk getirir. Bu adetten dolayı Osmanlı Hanedanı mensupları idam edilirken boğularak idam edilir. Nitekim ironik olacak ama Moğollar Bağdat'ı işgal ettikleri zaman da halifenin başını kesmediler. Bir halıya sardılar. Atlıların ayaklarının altına atarak öldürdüler. Böylece hiç kanı yere damlamamış oldu.
Ama ne büyük acı.
Yok tabii, korkunç bir şey. Ve bir halife bu yani. Ve bir halifedir. O da enteresan bir hadise. Bağdat'ın işgali. Şehzade Mustafa kurtuldu ama bu Osmanlı tarihi için bir dönüm noktası oldu. İki felaket başlangıcı oldu. Dönüm noktası oldu çünkü ondan sonra artık bir anayasa ananesi kanunu kadim teşekkül etti. Hanedanın en yaşlısı tahta çıkıyor. Padişahın oğlu değil. Eskiden padişahın oğlu çıkardı. Zaten yanlarda da çok kimse olmazdı. idam edildikleri için veya isyan ettikleri için. Padişahın oğlu kardeş.
Tek bir güç olurdu.
Tek yani. Bir güç olurdu. Şimdi bir kardeş var. Kardeş olunca Sultanahmet vefat ettiğinde onu tahta çıkardılar. Oğlunu değil. Oğlu Osman, bir sürü oğlu vardı. 6 tane oğlu vardı. Buna rağmen kardeşini çıkardılar. Tabii bu bir aslında saray darbesidir. Bürokrat darbesidir. Sadrazam Şeyhülislam anlaştı. Rivayete göre Sultanahmet'in hanımı Mahbeyker Kösem Sultan da bunların içinde Mustafa'yı tahta çıkardılar. Mustafa'nın tahta çıkması Osmanlı tarihinde bir dönüm noktasıdır. Böylece anayasa geleneği teşekkül etti. Konstitüsyonel tradition deniyor buna. İngiltere biliyorsunuz böyle idare ediliyor. Yazılı anayasa yok. Hep ananelerle idare ediliyor. Ve kardeş katli ortadan kalktı. Artık.
Yani kardeş katlinin ortadan kalkması belki vicdanları rahatlattı ama diğer taraftan hanedan içinde de bölünmelere ve yeni beklentilere yol açtı.
Şimdi Lamartine, o güzel bir Osmanlı tarihi yazmış olan Lamartine diyor ki, bu diyor Sultan Ahmet'in diyor kardeşini öldürmemesi takdirle, hayranlıkla karşılanacak bir davranıştır. Fakat Osmanlı Devleti'nin dibine konulan ilk dinamit olmuştur diyor. Bu sayede hanedan içinde padişahın çocukları ve kardeşleri, yaşlı padişahlar artık tahta çıkıyor, sancağa gönderilmemiş, sırası gelen tahta çıkıyor, devamlı ölüm tehlikesi altında, yaşlı, kısa bir süre tahta kalıyor, 200 sene gidiyor, rekabet meydana geliyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebeplerinden biri budur diyor. Sultan Ahmet diyor, bu merhametiyle diyor, Osmanlı Devleti'nin dibine dinamit koymuş. Bunu yabancı bir tarihçi söylüyor ki bütün tarihçilerde az çok bunda müttefiktir. Yani kardeş katlinin kalkması çok iyi, çok vicdanlı ama Osmanlı Devleti için kötü olmuştur. Bu da enteresan bir şey.
Kısa bir ara verelim. Arkasından tekrar devam edelim. Sohbetimiz devam ediyor. Sultan Ahmet'i konuşuyoruz. Birinci Ahmet tahta çıktıktan sonra kardeşinin katline gerek duymuyor. Vicdani sebepler veya başka sebepler ne dersek diyelim. Ama tarihçiler diyor ki evet kardeşi için iyi oldu. Belki kendi vicdanını rahatlattı. O dönemde kamuoyu vicdanını rahatlattı. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışının ilk başlangıcını da hareketlendirdi.
Nitekim bazı hususi, bunu söylememiz için bazı hususi sebepler de var. Sultan 1. Mustafa normal birisi değildi. Mental rahatsızlığı olan birisiydi. Hatta bazılarına göre bu mental rahatsızlık çocukluğundan beri mevcut olduğu için padişah ona dokunmadı.
Kıyamadı.
Yani zaten mental olarak rahatsız. Bu mental rahatsızlığın şeyini bilmiyoruz. Nevini bilmiyoruz. Osmanlı tarihinde böyle 3 tane padişah var. Bunlardan bir tane Sultan 1. Mustafa'dır. Hakkında malumatımız fevkalade mahdut. Annesinin ismini bile yeni öğrendik. Bir Venedik raporundan öğrendik. Annesinin ismi de bilinmiyordu. Bir valide sultan ki politik olarak da rol oynamış bir valide sultan.
Neden
bu.
Neden geçmemiş kaynaklarda?
Çok enteresan.
Ne olarak geçiyor?
Valide-i Sultan Mustafa.
O kadar.
Yani biraz menhus. Yani çok da hoş olmayan rolleri var. Yani oğlunun tahta çıkmasında, Sultan Osman'ın tahta indirilmesinde.
Peki bir şey soracağım. Şimdi ölülmesine izin vermemiş ama mental olarak da problemleri olduğunu görmüş. Evet. Peki ya bana bir şey olursa ve tahta o geçerse, hani tahta mental olarak rahatsız birisinin geçmesi.
Bana sorarsanız hiç düşünmedi onun tahta çıkacağını o. Oğlu geçecekti tahta. Çok vakitsiz öldü, birazdan söyleyeceğiz. Çok vakitsiz öldü. Yani onun tahta geçeceğini zaten tasavvur ederek yapmadı bunu. Yani ben bunu bırakıyorum, ben nasıl bu tahta geçer diye düşünmedi. Yani kıyamadı ona, yaşasın dedi. Veya dediğim gibi mental rahatsızlığı var, zaten bundan hiçbir şey olmaz. Yaşasın, ne olacak, bu bir tehlike değil dedi. Hmm. Yani bu insanları arkasına
kullanılabileceğini
düşünemedi. Evet. Şimdi Osmanlı padişahlarında da bir saflık vardır. İnsanları kendileri gibi zanneder. Tabi bu bir kusur aslında. Evet, saf tarafları var. O saflıklar hep başlarına bela olmuştur. Çok aşırı merhametleri var. Merhamet lüzumu kadar olmalı her şey gibi. Tuz ne kadar kıymetli bir şey. Yemeğe fazla koyarsanız yenmez yani. Az koyarsanız yenmez. Bunun gibi merhamet de yerinde olmalıdır. Yani hiç merhametsiz olmadığı gibi aşırı merhamet de kendine ve başkasına cemiyete zararladı. Bu da öyle olmuştur. Şimdi bakın ne oldu? Sultanahmet vefat ettiği zaman geride bıraktığı oğullarının en yaşlısı 14 yaşındaydı. Zamanın sadrazamı Sofu Mehmet Paşa, Şeyhülislam Esad Efendi ve muhtemelen Mahpeyi Kerkösem Sultan Osmanlı padişah yapmak yerine tuttular. Evet. Tuttular. Mustafa'yı tahta çıkardı 24 yaşında. Belki de Mustafa'nın haline vakıf değillerdi. Çok tanımıyorlardı. Şehzadeler çok tanınmaz.
Çocuğu dururken.
İşte enteresan. Evet. Ha, onun sebebi şu. Yani tarihçiler bu hususta çeşitli yorumlar yapıyorlar. Bazıları Osman'ın karakteri biliniyor. Osman'ın bazı emelleri var. Biliniyor. Sofu Mehmet Paşa ve Esad Efendi kolay kolay ona söz geçiremeyecekler. Mustafa'yı biliyorlardı. Kasıtlı olarak geçirdiler diyenler var. Mahpeyker Sultan'ın niyeti tamamen farklı. O Osman'ın annesi değildi. Osman tahta çıkarsa kardeşlerini öldürür diye korkuyordu. Hı. Daha o hadise tam yerleşmediği için o anane. Mahpeyker Kösem Sultan diyordu ki Osman olmasın. Osman olursa padişah belki kardeşlerini, yani benim çocuklarımı öldürür diye korktu. Muhtemelen. O bir, bunlar
aslında bir imparatorluğun tarihi ne kadar kişisel endişeler üzerinden öyle yürüyor tabii. Değil mi?
Öyle. Ve Sultan Osman tahta çıkarılmadı. Baypasi Mustafa çıktı. Mustafa tahta çıkarıldığı zaman mental rahatsız oldu. Mesela hiç konuşmuyor. Hiç konuşmuyor. Garip hareketler yapıyor. Yani şimdiki bipolar bozukluk mu? Fakat bazıları diyor ki bir şiddetli bir baş ağrısından muzdaripti. Hmm. O da İbrahim de öyleydi. Biliyorsun şiddetli baş ağrısı insanın muvazenesini bozar. Ve çok zaman sağlıklı düşünmesine mani olur.
Evet, evet.
Asabiyeti arttırır. Ve Anadolu'da baş ağrıyanına ne derler? Deli. Hmm. Anadolu'da çok baş ağrıyanlara deli derler. Onun için gençler ve anne babalı böyle söyleme herkese başımı ağrıdım derler. Sana deli derler. Al şeyiz. Muhtemelen bu da Mustafa da aynıydı.
Basit bir migren bile insanın deli diye.
Mesela günü sordular. Bugün günlerden ne diye sordular. Bilemedi. Hmm. Tahttan indirileceği zaman annesi dedi ki benim oğlumun için tahttan indiriyorsunuz. Bugün günlerden ne hünkârım diyorsa cevap veremeyince annesi bir şey diyemedi. Bir sene çok az başta kaldı. İlk saltanatında çok az başta kaldı. Vaziyet anlaşılınca dediler biz hata ettik. Mustafa'yı tahttan indirdiler. Sessiz sedasız. Adamcağız saraydaki dairesine çekildi. Ve önceki padişah Sultanahmet'in oğlu Osman'ı tahta çıkardılar.
Ama?
14 yaşında.
Ama bu arada?
Osman'ın ilk yazdığı fermanda diyor ki, babam bir emrillah vefat ettiğinde, benim tahta çıkmam kanunu kadim olduğu halde, yani eski kanun, anayasa hukuku kaidesi olduğu halde, beni çıkarmayıp amcamı çıkarmışlardı. Şimdi ben hakkım olan tahta çıktım diye yazıyor. Orada da o.
Yani demek ki.
Fakat işte Sultan Osman'ın iki büyük hatası var. Bir, ona bu muameleyi yapan Sofu Mehmet Paşa'ya ve Şeyhülislam Esad Efendi'ye hiç ilişmemesi. İkincisi, amcasını hayatta bırakması. Zaten mental rahatsızlığı olduğu için tahttan indirmiş birini, babam da zaten öyle, ben niye öldüreyim dedi. Sultan Osman 4 sene tahta kaldı, öldürüldü. Yerine tekrar Mustafa'yı padişah yaptılar ve 1 sene tahta kaldı. Ve o zaman zarfında isyancılar memleketi idare etti. Haile-i Osmaniye. Osmanlı tarihin en kara yılıdır o. Sultan Mustafa'nın hiçbir şeyle haberi yok. Hiç. İsyancılar, işte işlerinde sadrazamların, şeyhülislamların da olduğu isyancılar memleketi bir sene idare ettiler. Ama her darbe nasıl keşmekeş meydana getirirse bu da keşmekeş meydana getirdi. Askerler ayaklandılar. Sultan Mustafa tahttan indirildi. Tekrar saraydaki dairesine çekildi. Yine hayatta bırakıldı. Sultanahmet'in bir başka oğlu 12 yaşında Sultan 4. Murat tahta çıktı. O arada da zaten Sultan Mustafa o da genç yaşta vefat etti. Yani o da çok genç yaşta vefat etti. Yani Sultanahmet'in
çok gerçekten çok karmaşık bir dönem. Hani karmaşık. Bakıyorsunuz dışarıdan bakıldığında eserlerin yapıldığı, işte Osmanlı İmparatorluğu'nun hala gücünü dışarıya doğru gösterdiği bir dönemde içeride kazan nasıl
tabii
kaynıyor?
Zaten işte yıkılmanın başlangıcı da budur. Yani o zamana kadar mesela hiçbir padişah tahttan indirilmemiş. Hiçbir padişah öldürülmemiş. Yani Sultan Mustafa'nın tahttan indirilmesi, hadi haklı sebebi var ama Sultan Osman'ın indirilmesinin haklı sebebi yok. Öldürülmüş. Lamartin diyor ki, Yeniçeriler diyor, askerler bir padişah kanının lezzetini aldılar diyor. Ondan sonra
o zaten en karanlık dönem herhalde.
Darbeler hiç bitmeyecek.
Yani benim konuşmaktan bile gerçekten evet, çekindiğim bir dönem.
O zaman biz dönelim Sultanahmet'e. Ama Sultanahmet bu icraatıyla Osmanlı Devleti'nde yeni bir anayasa kaidesinin başlangıcını meydana getirmiş. O da artık hanedanın en ekber evladının, en yaşlı evladının, o zaman kadar evladiyet sistemi var, şimdi ekberiyet sistemi var. Ailenin en yaşlısı artık tahta çıkıyor. Tabii bu sistem hemen bir anda oturmamış. Yani bir gene bir 40-50 sene sonra oturmuş ama bu bir başlangıç. Sultanahmet'in zamanında Avusturya ve İran'la harpler var. Bu harplere padişah da katılmış ve muvaffak olmuş. Onlarla alakalı enteresan şeyler var. Harbin tafsilatını verecek halimiz yok. Tabii harp iyi bir şey değil. Padişah harbe çıksam mı çıkmasam mı diye tereddüt ederken bir rüya görüyor. Rüyada Avusturya İmparatoru'yla güreş yapıyor. Avusturya İmparatoru bunu yere yatırıyor. Sırtı yere geliyor. Bütün etrafındakiler bunu Avusturya'ya mağlup olacağız diye tabir ediyorlar. Sultanahmet'in hocası İstanbul'un meşhur evliyasından Aziz Mahmut Hüdayi'dir. Üsküdarlı Mahmut Efendi. Bir halveti şeyhidir. Aynı zamanda bir alimdir. Aynı zamanda Hüdayi mahlasıyla şiirler yazan çok kudretli bir şairdir Aziz Mahmut Hüdayi. Aziz Mahmut Hüdayi Sultanahmet'in hocası ve Sultanahmet rüyanın tabirini ona gönderiyor. Üsküdar'da oturuyor. Bir müteferrikaya yazıyor rüyasını. Al bunu götür. Üsküdarlı Mahmut Efendi'ye ver. Cevabını al gel diyor. Üsküdarlı Mahmut Efendi müteferrikayı kapıda karşılıyor. Üsküdar'daki dergahında padişah mektubunu alıyor. Hiç açıp bakmadan cevabı. Al evladım diyor cevabını. Hı-hı. Götürüyor. Açıyor. Toprak güç demektir. Hı-hı. Sizin sırtınızın yere gelmesi arkanızın güçlü olduğuna delalet eder diyor. Ve Avusturya mağlup oluyor. Oh harpte. Bu enteresandır. Sultanahmet'in Aziz Mahmut Hüdayi ile hadiseleri çoktur. Ona çok merbudiyeti var. Yani bir derviştir. Yani Osmanlı padişahların hepsinin tasavvufla alakası var ama Sultanahmet bizim bildiğimiz manada bir derviştir. Bir mürittir. Aziz Mahmut Hüdayi'yi bir gün saraya davet ediyor. Abdest alırken de ibrikle su döküyor hocasına. Annesi Valide Sultan da arkada Handan Valide Sultan da havlu tutuyor. O sırada Sultanahmet diyor ki biz bu kadar hocamızla görüşüyoruz da hiçbir kerametini görmedik diyor. Mahmud Efendi şöyle dönüyor. Padişahım diyor. Cihan padişahı bana abdest suyu döküyor. Annesi havlu tutuyor. Siz hala keramet arıyorsunuz diyor. Keramet arıyorsunuz ya. Hatta bir müddet atının kenarında yürümekle de Sultanahmet tevazuunu gösteriyor. Aziz Mahmut Hüdayi bu kerametini saklamak için diyor ki annem bana derdi ki sultanlar rikabında yürüsün evladım. Çocukken bana öyle dua, yani yanında yürüsün evladım. O diyor yerinde gelsin diye ben bunu yaptım diyor. Yani sizi ben atımın yanında yürütmezdim diyor. Evet. Orada kerametini anne duasını, zaten evliyalar öyledir. Keramet bile gösterseler harikulade bir hal bile onu ahlaki bir prensibe irca ederler ki insanlar istifade etsin. Sultanahmet'in böyle bir şahsiyeti var. Sultanahmet devrinin en mühim hususiyeti, evet İran harpleri, evet Avusturya ile muharebe, bunda galip gelmek, Osmanlı Devleti'nin inhitat, duraklama devri olarak anılan bir devir bu. Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra Osmanlı Devleti'nin duraklama devrine girdiği bütün tarihçiler tarafından kabul edilir. Ama bu devrelerde sorgulanır tabii ki. Hakikaten öyle midir? Neye göre duraklama? Yani askeri duraklama mı?
Ekonomik
mi? Sanat mı? İlim mi? Onun her biri farklıdır. Mesela Osmanlı Devleti'nin gerileme devri denilen 18. asır, Osmanlı Devleti'nin ilimde, sanatta en ileri, en zirvede olduğu devirdir. Siz gerileme deyince umumi düşünüyor herkes.
Tabii toprakların küçülmesi ve insanların belki sosyal hayattaki...
Evet, o böyle düşünülüyor. Yani şimdi bile mesela bir dekor yapıldığı zaman 18. asır dekoru seçiliyor. Niye? Çünkü en rafine Osmanlı zevki 18. asırdır. Lale devri ve sonrasıdır. Onun için bu devreleri çok ciddiye almamak lazım. Kuruluş devri, yükselme devri, duraklama devri, gerileme devri, çöküş devri. Bunlar tarihi devirlerdir. Bunlar ciddiye alınacak şeyler değildir ve bunun üzerine çok fazla da hüküm bina etmek doğru değil. Sultan 1. Ahmet devri duraklama devridir ama Osmanlı devrinin altın çağlarından bir tanesidir. Sultanahmet devrinde yaptırılan Sultanahmet Camii ki inşallah başka bir programda ondan bahsederiz. Yani 6 tane minaresini o zamana kadar 6 minareli cami Osmanlı ülkesinde yok, Hicaz'da var. Harem'in minaresine bir minare ilave edilmiş. Edebe bakınız. İstanbul'da 6 minareli cami olunca oradaki 6 kalmasın. Onun 7 minare yapılmıştır. Yani minaresi asırlar.
Rekabet bu, halinde değilim aslında diyor, değil
rekabet
mi?
Altında değil. Esas rekabet belki de Roma-Bizans sanatıyladır. Çünkü bunun bir misalini biz Emevilerde görüyoruz. Emeviler tahta çıktığı zaman da aslında zannedildiği gibi Emevilerde, Abbasilerde öyle saraylarda bin bir gece masalları yaşayan insanlar değildi. Ben Emevi saraylarında kalıntılarını gördüm. Abbasi saraylarında mütevazi bir hayat yaşıyor halifeler. Belki farklı şekilde kudretli ama yaşantısı belli. Çünkü insanın alıştığı bir hayat vardı. Ne kadar ileri olabilir? Orta Çağ'da Avrupa saraylarına gittiğiniz zaman döşeme bile yoktur yani. Şimdi ama bunun üzerine Romalılar diyor ki, bu Araplar diyor, haymenişin, çadırda yaşayan insanlar. Halbuki değil. Mekkeliler şehir kültürü olan, çok eskiden beri şehirlerde yaşayan insanlardır. Ama öyle görüyorlar. Bunlar ne anlarlar diyorlar böyle şeylerden? Halife Velid bin Abdülmelik biliyorsunuz Şam'da Emevi Camii'ni inşa ettiriyor. Mescid el-Ümeyye, İslam tarihinin en muazzam, İslam sanatının en muazzam eserlerinden biri, hala da ayaktadır. Hala da aynı ihtişamdadır. İhtişamından biraz kaybetmiş. Çünkü bütün kandiller altın. Ömer bin Abdülaziz bu kadarı fazla. Onları eritmiş, para bastırmış. Oraya bronz kandiller astırmış. Sonra Bizans elçilerini orada kabul etmiş. Yani siz bize çadırda yaşayalım diyorsunuz da bakın bizim yaptığımız binaya. Parmak ısırmışlar o binayı. Ben de gördüm. Hakikaten çok ihtişamlı bir binadır. Sultanahmet de biraz odur. Yani Ayasofya yanında duruyor. Siz Türkler, yani Bozkır'dan gelmiş. Eski, hele bir de zaten Anadolu beyliklerinin Osmanlıları istifafı var. Karamanoğulları mesela devamlı Osmanlıları aşağılarlar. Karamanoğlu tarihçileri, Osman Bey dediğiniz kim? Selçuklu Sultanlığı'nın koyunlarını güden bir çoban. O zaman çobanlık faziletli bir şey. Zaten kendi koyunları var. Beyin.
Zaten şey, Karamanoğulları yok mu?
Yok mu sanki? Onların soyunun ne olduğunu biliyoruz da söylemek zor. Selçuklu Sultan da koyununu katmış olabilir yanına yani. Onun bir kıymeti, o bir şereftir yani. Sultan Osman kendi koyunlarının yanında, Selçuklu Sultan'ın koyunlarında da, kaldı ki bu çobanın onlarla alakası yok. Osman Gazi ilk kurulduğunda Kastamonu'da Ali Çoban, Çobanoğulları diye bir beylik vardı. Oraya tabiydi. Bu çobanlık oradan geliyor. Kelimeyi saptırarak insanlar yanıltılıyor. Çoban olmak suç değil. Sürü sahibi olmak da suç değil. Bilakis zenginlik alameti o zaman.
Keçi sürünün,
evet,
sahibi olmak.
Yani ama öyle dedikleri için, yani Romalılar da Rumlar da diyorlardı ki Osmanlı kaba gücüyle her yeri tuttu. Ama şu Ayasofya bak. Tam onun karşısına. Ayasofya bana sorarsanız parmak ısıtıracak zerafette. Başka şeyini ben bilemem. O sanat tarihçileri ölçer biçer ama bir eser yapmıştır. Bugün turistler İstanbul'a geldikleri zaman Ayasofya'yı geziyorlarsa mutlaka Sultanahmet'i geziyorlar. Ve Ayasofya'ya yakın olduğu için değil. Sultanahmet Ayvan Sarayı'da da olsa oraya da giderlerdi. Blue Mosque adı var yani. Düşün, hiçbir caminin adı yoktur dünya literatüründe. Bu caminin adı vardır. Blue Mosque. Mavi mi? Yani. İçeri girdiğiniz zaman adeta göğe yükselmiş gibi hissediyorsunuz. Hiçbir mabette hissetmediğiniz bir histir. Sultanahmet'te hissettiğiniz his. Bu tabii yaptıranın ihlasıyla da alakalıdır. Aziz Mahmut Hüdayi açmıştır. İlk açılışını o yapmıştır. Yani bu, çünkü bir mabet ne kadar iyi niyetli yapılırsa o kadar o mabet ruhaniyetli olur. Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılıyor. Takva üzerine kurulan mescit diyor. Onun için gösteriş için yıkılan bir mescidi, Mescid-i Dırar, Hazreti Peygamber yıktırmıştır. Osmanlı mabetlerinin hepsinde siz bu ruhaniyeti görürsünüz. Sultanahmet Camii de bu böyledir. 6 minaresi var. 6 minarenin üzerinde 16 tane şerefe var. Yani bu Sultanahmet'in 14. padişah olmasıyla alakalı değil. 16. padişah diyen de var. Çünkü iki padişah daha var aslında. Şehzade Süleyman Çelebi ile Musa Çelebi. Ama resmi Osmanlı tarihçiler onları padişah saymaz. Yıldırım Sultan Bayezid'in oğullarını. Çünkü onlar lokal hükümdarlardı. Ve bu cami Sultanahmet'in ismini ölümsüzleştirmişti. Sultanahmet çok genç yaşında, 28 yaşında hayata veda etmiştir kan zehirlenmesinden. Naif bir bünyesi olduğunu biliyoruz. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü itikafa giriyor. İslam kültüründe itikaf vardır. Ramazan'ın son 10 günü Hazreti Peygamber mescitte ibadetle meşgul olurdu. O da mescide çekiliyor, sarayın mescidine. Hava çok soğuk, orada soğuk alıyor, ateşleniyor. Ve kısa bir zaman içinde sıtma nöbetleri geçirerek vefat ediyor. İslam dini bu şekilde vefat edeni şehit kabul eder. 28 yaşında vefat etmesi tabii büyük bir üzüntü ve geride küçük çocukları var. En büyüğü 14 yaşında olan, 6 tane çocuğu var. 2 tane hanımı var, Mahfiruze, Osman'ın annesi ve diğerlerinin annesi olan Mahbeyker Kösem Sultan. Mahbeyker Kösem Sultan'la Sultanahmet'in aşkı da dillere destandır. Mahbeyker Kösem Sultan çok sevmiş ve aralarında bir yakınlık olmuş. Yani bugünkü modern bir ailede karı kocanın birbirine arkadaşça yakınlığı gibi Sultanahmet'in hanımıyla da böyle bir yakınlığını görüyoruz ki Sultanahmet'in şahsiyetinin aslında çok farklı. Bugünkü liberal hükümdarlara benzer bir hükümdar olduğu bile söylenebilir. Bu genç yaşta ölümü belki ona Kanuniler gibi Yavuz Sultan Selimler gibi şöhret kazandırmamıştır ama bazı şeylerin ilklerin başı olması, bazı müesseselerin işte hanedan verasetinin değişmesi gibi ve göklere uzanan o 6 tane şehadet parmağıyla Blue Mosque yani Sultanahmet Camii Sultanahmet'in ismini unutulmaz bir hale getirmiştir.
Bayram meselesi.
Amin.
Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar inşallah farklı konularda buluşmak üzere diyorum.